Ayrım 13.
O zaman da dönmüştü içim, aynı şimdiki gibi. Burada ne işleri var peki? İşkenceyi seyyarlaştırdılar belki tutuk evinden tutuk evine. Seyyar işkenceci. Hiçbirimiz gülemiyoruz. İşkenceyi bile bir gülümseme konusu yapmaya çaba gösterdik ama işkencecileri, bu fazla. Nerede, neredeler? Haber havalandırmada yayıldı. Bir patlama olabilir ama işkenceci uzaklaştı bile. Beynimizi buran bir soruyla girdik koğuşumuza. Ne arıyorlar burada? Gözler bağlı, bilinmedik yerlere götürülme öyküleri, istesek de istemesek de sanki başka yıldırım bölgeden bile uzaktaki bir coğrafyada geçen filmler gibiydi. Ama şimdi güpegündüz burnumuzun dibinden işkencecinin geçmesi, işin bunca somutlaşıp yakınlaşması fazlasıyla tedirgin edici. Ne de olsa şimdiye kadar hep emniyetten götürülünmüştü işkenceye. Tutuklanmak demek bu korku filmini arkada bırakmak demekti. İstedikleri delilleri zorla morla kopardıktan sonra tutukluyorlardı insanı. Öyle ki tutukluluk bütün baskıları bir yana güvence sayılmaya başlamıştı. Ezici ve haksız işlese de kanun nizamı altında olmanın güvencesi. Koğuş kapısı açıldı. Zafer kendine yakıştırdığı bir görev bulmuş olmanın tafrasıyla elleri belinde, bir eli tabancasında dikiliyor. Hepimiz niçin gelmiş olduğunu hem anlıyor hem de anlamak istemiyoruz. Nilgün gelsin. Hepimiz meseleyi aynı anda anlıyoruz. Nilgün'ün milletvekili olan abi, kardeşinin arandığını duyunca elinden tutup askeri savcılığa teslim etmiş. Kıza işkence yapmasınlar diye. Nilgün doğrudan tutuklandı bu yüzden. Demek tutuklu oluşuna aldırmadan apaçık aramızdan alıp sorguya götürecekler, hatta işkenceye. Bu sözcüğü aklımıza getirmek istemiyoruz ama kafamızdaki tek düşünce bu. Nilgün de anladı. Yüzü soldu ama kımıldamadan karşılık verdi. Nereye gideceğim? Havlar gibi bir ses çıkardı Zafer. Sana gel dedim. Hep birlikte Nilgün'ün koğuştan çıkmaması gerektiğine karar veriyoruz. Sessiz bir anlaşma bu. Bu kez alışılmışın dışına çıkarak hep birlikte karşılık veriyoruz Zafer'e. Nereye götüreceksiniz? Buradan rastgele hiçbir arkadaşımızı göndermeyiz. Arkadaşın duruşması falan yok. Buradan sadece savcılığa ya da mahkemeye götürebilirsiniz. Zafer gözünde kurnaz bir ışıkla karşılık veriyor. Zaten savcılığa gidecek. Öyle mi? O zaman kağıt getirin. Savcılıktan celp için kağıt gerekir. Zafer koğuş kapısını üstümüze kapatarak gidiyor. Ben onu götürmesini bilirim diyerek. Kararlıyız. Nilgün'ü vermeyeceğiz. Kol kola girip çevresini alalım diyor Gülay Büyüközden. Kapı açılıyor. Saldıran er ardında bir manga askerle görünüyor. Nilgün'ü çağırıyor. Nilgün kıpırdamıyor yine. Biz çevresini sarıyoruz Nilgün'ün. Buradan işkenceye adam götüremezsiniz diyoruz. Söz veriyorum işkenceye değil diyor albay. Sizin sözünüze inanmayız diyor Gülay Özdeş. Tutuk evinden kontrgerillaya siz göndermediniz mi beni? Albayın yüzü sarı. Askerlere emir verse kızı zorla götürecekler, biz de karşı duracağız ama engel olabilecek miyiz? Saldıran er kurnaz davranıyor. Asker sözü diyor, savcılığa gidecek. Nilgün uzatmıyor daha fazla, gidiyor. Bütün koğuş heyecan içinde bekliyoruz Nilgün'ü. Gelmezse ne yapacağımızı konuşuyoruz. Açlık grevi aklımıza gelen çarelerden biri. Nilgün geri geliyor, işkenceye götürülmemiş. Ama işkenceci olarak teşhis edilen albayın da bulunduğu kişilerce sorguya çekilmiş. Onu işkenceyle tehdit de etmişler ama o kadar. Bu kez bu kadarla atlatıldı. Ama bundan sonra aramızdan birini işkenceye götürmeye kalkarlarsa, kalkacaklarını hissediyoruz. İçimizi basan karabasanı böyle bir durumda ne yapacağımız tartışmasıyla dağıtıyoruz. Sabah havalandırmasında kantinden gelen çaylar tepsinin içinde geldikleri gibi duruyor. 39 yıl dönümü. Havalar sonsuz sıcak. Temmuz'un ortalarına girdik. Havalandırmalarda volta atmak zorlaştı. Güneş tepemizde kaynarken bahçeyi adımlamaya yanaşmıyor kimse, koğuşta kalıyor çoğu. Ben havalandırma sonuna dek güneşin altında volta atmakta direndiğimden olacak, şunları yazıyorum mektubumda. Güneş patlıyor ha patlıyor, sanki bu yazın sıcağı ona da fazla geldi. Güneşin bu bereketli, hayat verici sıcaklığının patlaması düşüncesi ürkütücü, ya o tükenmeyen bereket, güzelim oluşumların bitmeyen kaynağı paramparça olur, sonsuz karanlık ve ölüm sınırsız durallıkla kaplarsa her şeyi, ama güneşin güzelliklerin ve canlılığın, gelişimin bu yüce kaynağının asla kurumayacağına, bazı sarsıntılar geçirse de dünyayı ısıtmaya, yeşertmeye devam edeceğine inanıyorum. Tutuklanıp da edebiyat yapmayan var mı? Havalandırma avlusundan görünen kazık içi bostanları da yaz sıcağıyla kurudular sanki. Dikenli teller arasında volta attığımız yerin tam karşısına düşen gecekondu benzeri evlerde de hiç hayat yok. Zaten bu evlerin önünde ne çocuk oynadığını gördük ne de birilerinin dolaştığını, orayı kontrol altında tutuyor olmalılar. Belki karşıdaki evleri de kiralamışlardır. Bildiğimiz karşıdaki evlerle bizi çeviren dikenli teller arasındaki toprak yoldan kimselerin geçemeyişi. Halkımız bizim için ne düşünüyor? Bu tip sorular sorulduğu, kazık içi sakinlerinin hakkımızdaki görüşlerinin merak edildiği oluyor zaman zaman. Arada eşeklere binmiş çingeneler geçiyor toprak yoldan. Onlar çevre sakinleri gibi çekinmiyorlar bizden, bağıra bağıra bir şeyler söylüyorlar geçerken, bazen de sövüyorlar. Bizleri bekleyen nöbetçiler aldırmıyor onlara. Çingeneleri adamdan saymamayı öğrenmişler. Yoksa biliyoruz buralarda dolaşmak kesinlikle yasak. Bugün ayın 13'ü. Mamak'ta 13 Temmuz'da nikahlanmıştık. Bir yıl oldu demek, bunları düşünerek volta atıyorum güneşin altında. Kazım'e kolumu çekiyor. Bak aşağı yoldan Mümtaz geçiyor. Gerçekten o kimselerin geçmediği, geçmenin yasak olduğu toprak yolda yürüyen Mümtaz'ın sanki herhangi bir yerde rastgele yürüyormuş gibi bir havası var. O kadar gündelik bir tavır içinde. Tutuk evinde değilmişim de balkondan bakıyormuşum, o da aşağıda sokaktan geçiyormuş gibi. Ama öyle değil, ne ben balkondayım ne de aşağısı sokak, geçilmesi kesinlikle yasak olan bir bölge. Şaşkınlık ve sevinçle izliyorum Mümtaz'ın geçişini. Şöyle bir bizim tarafa bakıp geçiyor. Kimse durdurmuyor onu, öylesine doğal geçişi, öylesine rastgele bir şey yapar gibi. Bundan hala evlenme yıl dönümü armağanı olur mu bana? O sevinçle giriyorum içeri. Az sonra polis odasından çağırıyorlar. Avukatınız geldi. Gelen Doğan Tanyer. Tutukluların can yoldaşı. Doğan'ı görünce daha da artıyor sevincim. Doğan'ın yüzü gülmüyor, hüzünlü hüzünlü bakıyor bana. Mavi gözleri dolu dolu, sıcaktan kurumuş bir demet çiçek bırakıyor masaya. Bunları Mümtaz gönderdi diyor. Teşekkürler. Bu koşullardaki bir evlilik yıl dönümünden daha fazla ne beklenir? Mutluluğum artıyor. Doğan'a Mümtaz'ın geçişini söyleyemiyorum. Ne de olsa polislerden az subaya dinleyicilerimiz kulak kesilmiş. Bugün evlilik yıl dönümünüzmüş diyor Doğan. Nedenini anlayamadığım hüznüyle. Evet. Bugün Yargıtay'da mürafaan vardı. Hakkındaki hüküm kesinleşti. Tam da evlilik yıl dönümünde. O an anlıyorum Doğan'ın hüznünü. Doğan avukatım olarak hakkımdaki kararı o gün bozdurmayı ummuş bize bir yıl dönümü armağanı olarak. O sıralar böylesi umutların boşluğunu bile bile. Ama Yargıtay kararı hiç ırgalamıyor beni, bugünlük sevinç payımı aldım. Sadece Doğan'ın üzüntüsü azalttı sevincimi. Yine de böyle dostları olmakla yetinilebilir bugünlerde. Doğan gidiyor, koğuşa gidiyorum, kızlar elimdeki çiçeklere bakıyorlar. Evlilik yıl dönümümüz diyorum. Mümtaz'ın geçişi, çiçekler. Koğuşta gırgır çıktı. İçeride yıl dönümü kutluyoruz. Nikahlanmasaydık daha mı iyiydi ne diyorum. Mamak'ta kıyılan nikahtan adama hayır mı gelir? Zaten bizim nikah geçersiz sayılır zor altında kıyıldığına göre. Yıl dönümü şerefine gizli çay yapıyoruz. Koğuşta çay pişirmenin yolunu bulduk. Hela aralığında gizli gizli çay demliyoruz. Koğuşun konusu Mümtaz'ın geçişi. Fark ettiler mi? Fark etmişlerdir. Sonra konu yine kazık içindeki evlere, orada oturanların bizim hakkımızda ne düşündüklerine atlıyor. Bunu öğreniyorum sonradan. Merkez cezaevine ilk gittiğim günlerde yaşlı bir çingene karısı çevirdi beni. Gı, seni biliyorum gı. Beni tutuk evi bahçesinden tanıyormuş anlaşılan. Yıldırım bölgenin oradan arada geçen çingenelerden olmalı. Yaşlı buruşuk yüzlü çingene karısı sırıta sırıta bakıyor yüzüme, bir yandan da anlamlı anlamlı gözünü kırpıyor. Ne etmişsiniz gı? Ne etmişiz? Ne ettiğimizi öğreniyorum. Çingeneler oradan geçerken kazık içindeki oturanlara bizi sormuşlar, bunları buraya niye tıkmışlar diye. Halkımız da şöyle gidermiş çingenelerin merakını. Buradaki kızlar ötedeki oğlanlarla zina etmişler, ondan tutmuşlar bunları. İyi mi? Çingene karısı suratıma bunları söyleyince güleyim mi kızayım mı bilemedim. Ama bu açıklamayı yapan belki de oradaki beyni yıkanmış jandarmalardı. Kazık içi bostanlarında oturanlara böyle denmiş olabilir bizim hakkımızda. Hep buna benzer şeyler söylemediler mi? 40. Serçenin uçuşu. Günümüzün çoğu koğuşta geçiyor. Öylesine boğucu ki koğuşun havası, havalandırmalarda deli gibi dışarı fırlayacağız neredeyse. Ama yapmıyoruz bunu. Tek sıra halinde hazır olda ve hizada bekliyoruz ağır demir kapının açılmasını. Kapı açılana dek böyle heykel gibi durmak, belki kapının açılmasıyla dışarı fırlamaktan daha iyi. Bizi bu daracık koğuşa kapatanlar, günde 2 saat bile tutmayan havalandırmanın bizim için taşıdığı önemi anlamasınlar istiyoruz. Bizden esirgeneni, kapatılmışlığın boğucu sıkıntısını duyurmayalım onlara. Eziyetin tadını çıkarmasınlar. Ama zulüm zulümdür. Düşüncemize, yüreğimize uzanamayan zulüm görüntüyle uğraşıyor boyuna. Bizi 1/2 hazır ol durdurmak bunun bir parçası. Sayımlarda hazır ol, hiza, havalandırmalarda hazır ol, hiza, para almaya giderken hazır ol, hiza, doktora giderken hazır ol, hiza, mahkemeye giderken hazır ol, hiza, hamama giderken hazır ol, hiza, ama ölçüsü kaçar her şey gibi bu hazır ollar üstümüzdeki etkisini yitirdi. Yüreğimizi ve düşüncemizi kim hizaya sokabilir? Kim hazır olda durdurabilir? Önemli olan da bu. Hazır ol uygulamalarıyla gittikçe durallaşan zulüme karşın koğuş hayatımız dinamikliğini sürdürüyor. Sessizlik saatlerinde su gibi okunuyor, şafakçılar 3'er 5'er eğitim çalışması yapıyorlar. Daktiloyla çoğalttıkları metinleri okuyorlar birlikte. Nur Üster koğuşta yeni bir merak çıkarttı. Şimdi herkes yünden hayvancıklar, bebekler örüyor. Kiminin çocuğu, kiminin ufak kardeşi ya da yeğeni var dışarıda. Yıldırım bölgeden dışarı bol bol sevinç tahliye ediyoruz. Görüş öncesi geç zamanlara kadar uyumuyor kızlar. Sabah uyandığımda uzun masanın üstünde renk renk tavşancıkları, köstebekleri, ayıcıkları görünce ben bile çocuklar gibi seviniyorum. Bir merak da boncukçuluk. Minik minik renkli boncuklarla çiçekler, çiçekten kolyeler diziyor kızlar. Koğuşta değişiklik var. Gülay Özdeş'i polis Sunay'a hakaretten 1 aya mahkum etmişlerdi. Bu geçici cezasını çekmek için sivile gönderdiler onu. Cezası kesinleşen sivile gidiyor çünkü. Sibel'le Nihan da gittiler. Benim cezam da kesinleştiğine göre sivilin yolu bana da göründü. Koğuşun yarısını da karşı koğuşa naklettiler. Her grubu yarı yarıya koğuşlara dağıttılar. Amaçları koğuşlardaki birlik ve direnç havasını kırmak. Bölünerek güçsüzleşmiş grupların koğuş içinde birbirlerine düşeceği umuluyor. Ama tam tersi oluyor sonu. Her iki koğuşta da dışa karşı tam bir birlik var. Koğuş içi tartışmalar da dışarı yansıtılmıyor hiç. Türkan, Fatma Gül, Busra, Şule karşı koğuşa gittiler. Onları arayacağız. Sivildekiler demli çay resimleriyle süsledikleri mektuplar yazıyorlar. Demli çaya hasretimiz malum. Sivilde bizdeki kısıtlamalar yok. Ama en önemlisi askerlik bitiyor sivile gidince. Onun için pisliğine, gürültüsüne rağmen sivil hapishaneye gitmeyi ister olduk. Bizim koğuştan gidenlerin yerine yeniler geldi. İşkencenin ardından ruh bunalımı geçirip kendisini pencereden atan Çiğdem Leyla. Leyla ile anası Armağan'ı ayırdılar. Leyla'yı bizim koğuşa, Armağan'ı karşı koğuşa. Ana kızı ayırmakta bile fayda görüyor zulüm. Çiğdem alçılı kolu, bembeyaz yüzü, geçirdiği bunalımın donuklaştırdığı bakışlarıyla faşizmin koparıp fırlattığı bir çiçek gibi. Hiç çocukluğunuzda yaralanmış bir sineği, karıncayı, kurumaya yüz tutmuş bir çiçeği diriltmeye, canlandırmaya çabaladınız mı? Bütün koğuş Çiğdem'i eski canlılığına döndürmeye çalışırken çocukluğumda günlerce beslediğim bir serçeyi hatırlıyorum. Serçe bir gün yeniden uçuverdiğinde duyduğum sevinci. Arkadaşları Çiğdem'i yıkıyorlar. Uzun parlak siyah saçlarını örüyorlar. Bavullarındaki en temiz, en ütülü giysiyi giydiriyorlar. Zehirlenme korkusuyla saatlerce önündeki tabağa bakıp elini bile sürmeyen Çiğdem'i kaşık kaşık besliyorlar. Çiğdem'in alçılı kolu böceklenmiş, böcekleri ayıklıyorlar alçının içinden. Sonra ona bıkıp usanmadan kendisinin iyileşmesiyle koğuş moralinin nasıl yükseleceğini anlatıyorlar. Çiğdem sanki bütün bunları görmüyor, duymuyor. Zulüm sanki onu aramızdan koparıp tek kişilik, her şeye kapalı bir dünyaya atmış. Bütün gün koğuşta kapalıyız ya, sade bu olsa iyi. Polis Zafer ikide bir gerekli gereksiz giriyor koğuşa. Her girdiğinde de ayağa kalkıp karşısında hazır ol da durmamızı istiyor. Aslında hazır ol duruşu gündelik hayatımıza iyice girdi. Yine de eskiden polis kadınlar koğuşa girdikçe hazır ol durmak şartı yoktu. Şimdi olduk olmadık zamanda koğuşa girip tam kitap okur ya da çalışırken hazır ola kalkmamızı istemesi çekilir gibi değil. Koğuşta günlerdir bunun sıkıntısı, tartışması sürüyor. Karşı koğuş Zafer girince ayağa kalkmama kararı almış. Ayağa kalkılmadıkça Zafer durup durup giriyor içeri, her girişinde de iyice bozuyor sinirlerimizi. Bizse Zafer girince kalkmaya ama Zafer koğuştan çıkana kadar rahata geçmemeye karar verdik, albaya yaptığımız gibi. Zafer giriyor içeri, hepimiz olduğumuz yerde dikiliyoruz ayağa. Kimi ranzasının üstünde hazır olduruyor. Zafer önce zaferinden memnun bakıyor. Sonra MİT'te hep yapıldığı gibi yeterince canımıza okuduğuna karar verip dostluk havasına bürünüyor. Nasılsın Çiğdem diye soruyor Çiğdem'e. Sözde Çiğdem'in durumuna üzülüyormuş gibi yapıyor kaç gündür. Oysa hepimiz topluca ruh sağlığımızı yitirsek Zafer başarı duygusundan yere göğe sığamaz. Çiğdem durgun durgun bakıyor Zafer'e. Zafer Çiğdem'e yanaşıyor, kırık kolunu inceliyor. Alçısını bir gün önce çıkardık Çiğdem'in. Kaldır bakayım kolunu. Sözde kolunun iyi kaynayıp kaynamadığına bakacak. Oysa Çiğdem'in kolunun yarı sakat kaldığını biliyor. Kaldır Çiğdem kolunu, bakayım anlarım ben. Çiğdem hiç ses etmiyor. Öyle aynı bizler gibi hazır olda duruyor. Hiçbir şeyle ilgilenmez görünüyordu. Demek kararımızı anlamış. Ranzamın üstünde hazır olda dururken kavruyorum bunu. İçim titriyor sevinçten. Zafer dönüp bize çatıyor. Tamam, oturun artık yerlerinize. Kimse oturmuyor, kimse Zafer'i duymamış, görmemiş gibi. Sanki hepimiz anadan hazır olda doğmuşuz. Zafer bozulduğunu belli etmeden yine Çiğdem'le uğraşıyor. Kolunu bileğinden tutup kaldırmaya çalışıyor. Çiğdem'in kolunun acıdığı muhakkak ama yine de bütün gücüyle yanlarına yapıştırdığı kolunu kımıldatmamayı başarıyor. Zafer kara demir kapıyı üstümüze çarparak çıkıyor koğuştan. Yakında koğuşta bizi hazır olda durdurmaktan vazgeçecek biliyorum. Ama önemli değil bu. Önemli olan Çiğdem'in canlanması, direnerek canlanması. Çiğdem'e bakıyorum. Kara gözlerinde geldiğinden beri görmediğim bir yumuşama, bir parıltıyı seziyorum. 41. Sayım. Karşı koğuştan bir arkadaşı işkenceye götürmüşler. Sabah karavanası için kapıya çıkan nöbetçi almış haberi. Sabah erken uyanmayı sevmeyenler bile fırlıyorlar yataklarından. Ne olacak? Arkadaş gelene dek açlık grevi yapacağız. Açlık grevinin tek başına yeterli ve etkili olup olmayacağı tartışılıyor koğuşta. Havalandırmada haber gelişiyor. İşkenceye götürdükleri arkadaş geri gelmiş. Evet, kıza fena işkence yapmışlar. İki koğuşta heyecan içinde yapılan yapılmış. Açlık grevi yerine yönetime karşı bir şey yapmalıyız. İki koğuş arasında pusulalar gidip geliyor. Her türlü haberleşme yasak ama böyle durumlarda haberleşmenin yolunu buluyoruz her zaman. İşkenceye götürülen karşı koğuştan olduğu için yapılacak eylem konusunda öncelikle karşı koğuşa bırakılıyor. Öğleden sonra karşı koğuşun kararı ulaşıyor bize. Akşam sayımına kalkılmayacak. Tamam. Akşam karavanasına kimse dokunmadı. Sayım saati yaklaşınca sıraya girip ayakta bekleyecek yerde ranzasına oturuyor herkes. Sadece sözcü duracak ayakta kapının yanında. Demir kapı vuruluyor. Koğuş kapısında bekleyen erler sayım ekibi gelmeden kapıyı yumruklarlar. Koğuş hazır olsun diye. Kapı yumruklanınca koğuşta kimse kımıldamıyor ranzasından, bir ben sözcü olarak kapının yanında ayaktayım. Kapı açılıyor. Sayım ekibinin başındaki az subay koğuşun içindeki durumu görünce şaşalıyor. Bir şey söylemesine zaman bırakmadan açıklıyorum. Karşı koğuştaki arkadaşımızın işkenceye götürülüşünü protesto etmek için sayıma kalkmayacağız. Az subay karşılık vermeden çıkıyor. Az sonra koğuş kapısı açılıyor. Binbaşı arkasında bir manga askerle giriyor koğuşa. Ranzalarındaki arkadaşlar kıpırdamıyorlar yerlerinden. Binbaşı sinirli, koğuşta sayımın olup olmaması dünyanın sonuymuş gibi ya da askerliğinin sonu. Askerleri de bize gözdağı vermek için sokmuş olmalı koğuşa. Sayıma kalkmazsanız dövdürürüm demeye getiriyor. Koğuşta çıt yok. Az subaya söylediklerimi binbaşıya da tekrarlıyorum. Binbaşı meseleyi ast üst ilişkilerine indirgemek istiyor. Meselenin bu olmadığını, işkenceye adam göndererek anayasanın çiğnenmesine yol açan yönetimi protesto ettiğimizi, elimizde başka da olanak olmadığını söylüyoruz. Binbaşının elinde ufak ufak kağıtlar var. Herkes niçin sayıma kalkmadığını bu kağıtlara yazsın. Kimse kımıldamıyor yerinden, binbaşı hışımla çıkıyor koğuştan. Az sonra dışarıda gürültüler duyuluyor. Saldıran er gelmiş olmalı. Kızlar sayımda hazır ola kalkmadı diye cezaevleri yöneticisi albay buralara kadar geliyor, onların gözünde bir isyan bu. Karşı koğuştan sesler duyuluyor. Saldıran er bağırıyor, epi sürüyor tartışma. Sonunda burada sözcüğünü duyuyorum kapının yanından. Sonradan öğrendiğime göre saldıran er bir iki kızı da coplamış. Sıra bizim koğuşa geliyor. Saldıran er ilk öfkesini karşı koğuştan çıkartmış olmalı. Öfkesini belli etmemeyi başarıyor. Koğuşun ortasında açıklama yapıyor. İşkenceye kimseyi bilerek göndertmediğini, göndermeyeceğini, kendi isteği dışında böyle şeyler olmuşsa birer şikayet dilekçesi vermemizi, bu dilekçeleri yetkili makamlara ileteceğine söz verdiğini söylüyor. Koğuşta hareket yok. Saldıran erin sözlerine kimse inanmıyor aslında. İşkenceyi işkenceye götürülenleri bilmemesi olanak dışı. Yine de şikayet hakkı tanımış olması protesto karşısında bir gerileme sayılabilir. Ama bu kez yumuşak bir yüz takınıyor. En büyük ve ağırbaşlı olduğunu düşünerek Sevim Hanım'ın ranzasını sallıyor. "Lütfen inin," diyor. Sevim saldıran erin yaklaşmasından rahatsız olarak itişip kakışmadan da fayda ummadığından iniyor ranzasından. O inince öteki arkadaşlar da sıraları geldikçe iniyorlar. Gülay Büyük Özden'le Olca biraz daha direniyorlar. Sonunda onlar da iniyorlar. Tek başına sürdürülecek bir eylemin taraftarı değil kimse. Sıralanma işi bitince ad okuma başlıyor. Başta benim adım. Sevgi Soysal, burada. Öteki arkadaşlar da buradalarını bağırıyorlar kinle.